Herkese selamlar. 26 Ağustos 2022 Cuma bugün başka bir gündem değerlendirmesiyle karşınızdayım. Bu hafta tek ben olacağım. 22-26 Ağustos tarihlerinde öne çıkan bazı gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Sesim de geliyorsa bir zahmet yorumlardan yazarsanız güzel olur ona göre. Birkaç ufak ayardan sonra güzel. Birazdan başlayalım o zaman. Evet. Son bir ayar yapamadım. Onu halletmeye çalışıyorum bir yandan. Olmuyor. Neyse biz başlayalım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi 22 ve 26 Ağustos tarihlerinde öne çıkan gelişmeleri bu hafta değerlendireceğiz. Şimdi en başta ekranda da gördüğünüz gibi geçtiğimiz haftanın en fazla herhalde çatışma bölgelerinde gündeme gelen konusu, bilmiyorum Türkiye'de ne kadar gündem oldu, Somali'de, başkent Mogadişu'da Şebab'ın bir otele, Hayat Otel'e yönelik gerçekleştirdiği saldırı. Bu saldırı ülkede oldukça gündem oldu, Somali'de. Çünkü bu Hayat Otel, Şebab'ın saldırıyı gerçekleştirdiği otel, hükümete yakın isimlerin, hükümet mensuplarının, işte dışarı farklı ülkelerden ülkeye gelenlerin kullandığı, yani Mogadişu yönetimiyle bağlantılı isimlerin kullandığı bir otel. Ve bu otele birkaç yıl önce yeniden saldırı gerçekleştirmişti Şebap. Yalnız bu saldırı biraz daha değişik bir şekilde gerçekleşti. Biraz daha değişik, daha sofistike bir şekilde gerçekleştirildi. İşte patlayıcılarla otele girdikleri öne sürülüyor. Aslına bakılırsa bunların hepsi iddia. Yani bu tarz Mogadişu gibi bölgelerde eğer ki aksi ispatlanamadığı sürece her bir haber bir iddia olarak kalıyor bu tarz olayların detaylarında. İşte Şebap mensuplarının patlayıcılarla otele girdi, oteldeki birçok kişi öldürdü vesaire iddia edildi. Buraya kadar normal, buraya kadar bir şey yoktu ama bundan sonra ilginç olan kısım Şebap'ın buna geleceğim. Buna da geleceğim. Şebab'ın saldırıyı gerçekleştirme şekli, işte daha önceden otel içerisine bazı askeri üniformalar yerleştirildi. Şebap saldırıyı gerçekleştirdikten sonra oteli terk etti o üniformaları giyip. Bu da iddialar arasında, ki çok ciddi bir iddia. Asıl bu en çok Mogadişu'da gündem olmuştu. Mogadişu yani medyayı sarsan iddialar arasındaydı. Çünkü çok devasa bir çatışma yaşandı bu otelde. Çatışma yaklaşık 30 küsür saat sürdü, yani bir gün geçti üzerinden çatışmanın ve ciddi bir yıkım vardı otelde de. Ve bunlardan Şebap Savaşları'nın oradan çıktığını söylediler. Yani bu da gerçekten akıl almaz bir iddia. O yüzden de son dönemin en sofistike saldırısı olarak değerlendiriliyor Mogadişu'da deyip, şöyle de bir bu haritaya da bakmanın faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Burada Somali'deki özerk bölgeleri de görüyoruz aynı zamanda. Aynı zamanda biraz da saldırıyı gerçekleştiren Eşşebab'ın hakimiyet alanının görülmesi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum bu haritanın. O da nedir? İşte bu yeşil alanları görüyorsunuz. Bu bölgeler Eşebab kontrolündeki bölgeler Somali'de. Kırmızı olan yerlerse işte Türkiye'nin, Katar'ın ve Batılı ülkelerin desteklediği, Amerika Birleşik Devletleri de var bunların içerisinde. Mogadişu yönetiminin kontrolündeki bölgeler. Ya tabii ki bu yeşil ve kırmızı bu şekilde çok birbirine ayrıştırmamak lazım. Yani onlar bu tarafa geçemiyor, bunlar o tarafa gibi bir şey yok. Ama burada Şebab'ın ciddi bir etkinliği var. Yani Somali'de, kuzey hariç güney bölgelerde. Tabii kuzeyde de farklı özel bölgelerde de etkinlik alanı mevcut Şebab'ın, ancak daha çok ülkenin güneyinde konuşlanmış olarak görüyoruz Şebab'ı. Bunun nedeni de örgütün geçmişine dayanıyor. İslami mahkemeler dönemine dayanıyor Somali'deki. Bunu da geçelim. Yine bu da aslına bakarsanız 23 Ağustos tarihli bir haber. Şebab'a karşı savaşacaklar. Somalili askerler Türkiye'deki eğitimi tamamladı. Biliyorsunuz Türkiye Somali'de Şebab'a karşı savaşan askeri güçleri eğiterek ciddi bir orada askeri destek sağlıyor Mogadişu yönetimine. Aynı zamanda Türkiye'nin ülke dışındaki en büyük askeri üssü de Mogadişu'da, yani Somali'de. Burada da Isparta'da eğitimlerini tamamlayan Mogadişu hükümeti güçlerinin işte mezun olduğuna dair bir haber çıkmıştı. Burada Savunma Bakanlığı'nın servis ettiği fotoğraflar vesaire vardı. Yani Türkiye Mogadişu'da mesela Afganistan'da olmadığı kadar etkin. Yani Şebab'a karşı savaşan bu güçlerin, özel kuvvetlerin, özellikle ülkenin güneyinde, Somali'nin güneyinde gerçekleştirdikleri operasyonlara katılan güçlerin eğitiminde ciddi bir rol oynuyor Türkiye Somali üzerinden. Onu da belirtelim. Şimdi geldik Güney Asya'ya, Pakistan'a. Bu haftanın en fazla dikkat çeken konusu Pakistan'la ilgili İmran Khan'ın gözaltı kararı ile ilgiliydi. İşte oradaki terör mahkemesi İmran Khan'ın daha çok böyle uydurma gerekçelerle İmran Khan'ın gözaltına alınma karar çıkarttılar bununla ilgili ve gözaltına alınacaktı, ama işte fotoğrafta da görülüyor. Taraftarlar, İmran Khan taraftarları işte evin etrafını sardılar, İmran Khan'ı korumayanlar bir şekilde falan. Daha sonra bu mahkeme kararı ertelendi falan, ama yani bu kararlar tamamen siyasi bir takım kararlar. Çünkü biliyorsunuz Pakistan'da kısa bir süre önce İmran Khan başbakandı ve bu bir mecliste gerçekleştirilen güven oylamasıyla İmran Khan bir şekilde azledildi ve yerine yeni bir isim geldi. İmran Khan hedefe konuldu bundan sonraki süreçte. İmran Khan biliyorsunuz Pakistan'da Amerika karşıtı bir tavır izliyordu. Hani anlaşılabilmesi için en azından öyle söyleyeyim. Amerika karşıtı bir politika izlediğini gösteriyordu en azından. Arka planda neler olduğunu tam olarak bilmek mümkün değil. Ancak yeni gelen hükümet, yani Şahbaz Şerif başbakanlığındaki hükümet, Şahbaz Şerif de kendisi eski yolsuzluktan hüküm giymiş eski Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif'in de kardeşi aynı zamanda. Pakistan mevcut başbakan ciddi bir şey almış durumda İmran Khan'a karşı. Yani bir şekilde gözaltına almak, bir şekilde hapse atmak, bir şekilde onu o seçmen kitlesinden ayırmaya çalışıyorlar. Ama bunun tabii ki Pakistan dinamiklerini göz önüne aldığımızda bu şu an için pek mümkün görünmüyor. Yani İmran Khan şu anda Pakistan'da ciddi bir sel var şu anda Pakistan'ın batı, kuzeybatı bölgelerinde. O bölgeleri mesela geziyordu en son. Ertelendiği, şartlı bir kefalet olayı var bunlarda. Ertelendiği bu gözaltı sürecinin söyleniyor. Ama ilerleyen dönemlerde İmran Khan'ın gözaltına alınması mümkün olabilir. Yani böyle bir şey Pakistan'da olursa ben pek şaşırmam açıkçası. Bu arada yorumları ben mi görmüyorum? Ben burada herhalde. Evet, buradaymış, tamam. Bundan sesim ve görüntüm normal değil mi her şey? Evet. Evet, burada da yine geçtiğimiz haftanın öne çıkan bir başka gelişmesi de Alexander Dugin'in kızının Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen bir patlama da aslına bakarsanız bir suikast gibi görünüyor. Dugin'in kızının ölmesiydi. Dugin de aynı araçta bulunduğu söyleniyordu, ama bir şeyden dolayı araca binememiş vesaire. Böyle iddialar oldu. Tabii bunun gerçeğinin ne olduğunu bilmek pek mümkün değil. Alexander Dugin Türk medyasında oldukça aslında bakarsa popüler bir isim. Yani sürekli olarak Putin'in beyni falan diyorlar Alexander Dugin için. Yani Putin'e yakın bir isim olduğu kesin ama beyni mi olduğu vesaire bunu bilmiyorum. Kızının cenazesi de vardı, cenaze töreni. İşte şey vardı. Cenaze töreni oldu. Cenazesinde birçok spekülasyonlar yapıldı. İşte arabası yanmıştı. O arabanın içinden bu ceset nasıl çıktı? Çünkü cesedin vücut bütünlüğü tamdı böyle. İşte onunla ilgili bir ton şeyler oldu ama günün sonunda baktığınızda Alexander Dugin'in kızı Moskova'da yani Rusya'nın göbeğinde bir patlamada öldürüldü. Rusya tabii ki bu saldırının sorumluluğunu Ukrayna'nın üstüne attı. Ama burada gerçekten işler çok karışık. Yani bu saldırıyı kimin gerçekleştirdiği konusu evet yani ilk bakışta Ukrayna gibi görünüyor ama işin içinden farklı şeyler de çıkabilir. Evet yine geçtiğimiz hafta İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlere ait evleri yıkma olayları. Bu uzun zamandır zaten devam ediyor. Yani bu Türk medyasında pek gündeme gelen bir konu değil. Ama ya sürekli olarak şeye baktığımızda, gündeme baktığımızda Filistin'le ilgili tek gündem işte bazen Kudüs konusu gündem oluyor. Bazen de Gazze'den İsrail'e atılan roketler, İsrail'in karşılık vermesi vesaire bunlar gündem oluyor. Ama Batı Şeria'da yaşananlara baktığınız zaman yani orada İsrail gerçekten o yayılmacı politikasını hiç hız kesmeden, kimse de ona ses çıkarmıyor zaten, hız kesmeden devam ettiriyor. Ve bu da işte geçtiğimiz 22 Ağustos tarihli bir haber, geçtiğimiz hafta yaşanan olaylar arasında Filistinlilere ait tek seferde mesela 8 evi birden yıkabiliyor. Hani baktığınız zaman buna karşı bir ses çıkartılmıyor uluslararası kamuoyu bu konuda sessiz mesela. Yani sadece ufak tefek siz de görüyorsunuzdur kınamalar yayınlanıyor. İşte İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri yeni kararlar alması filan. Ama gün geçtikçe burada şeyi nasıl diyeyim gün geçtikçe İsrail'in Batı Şeria'da başta olmak üzere Filistin topraklarındaki işgalini genişlettiğini görüyoruz. Bu çok net bir şekilde görülüyor. Özellikle şu anda Türkiye ile de bir normalleşme sürecine giriyor. Artık tamamen normalleşti ilişkiler biliyorsunuz. Büyükelçinin atanması falan bekleniyor. İlerleyen süreçte İsrail bu her normalleşme yani İsrail için zaten meşruiyetini güçlendiren bir şey. Ve ilerleyen süreçte de muhtemelen daha cesur adımlar atacaktır İsrail. Yani her ne kadar Türkiye bugün normalleşme yapıldığı zaman bazı açıklamalar yapılıp işte Filistin konusu bizim için kırmızı çizgi, Kudüs kırmızı çizgi veya biz Filistin konusundan vazgeçmeyeceğiz gibi ifadelerde bulunsalar da bunu zaten yıllardır söylüyorlar. İsrail de yıllardır Filistinlerin topraklarını, Filistinlerin evlilerini gasp etmeye devam ediyor. Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. Bu çok açık yani bunun ismi gasp ve işgal yani başka bir şey yok. Ama buna da ses çıkartan bir medyada göremiyoruz maalesef. Bu da yine gündem olan bir başka haberdi. Geçtiğimiz hafta Asya'ya geldik. Afganistan'dayız. İran Dışişleri Bakan Yardımcısının geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşma. Konuşma aslına bakılırsa geçtiğimiz yıldı ama yeniden medyaya servis edildi. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 15 Ağustos'ta Taliban'ın Afganistan'da yönetimi devralmasının birinci yıl dönümüydü. Bunun münasebetiyle herhalde yeniden servis edildi bu konuşma ve şey yapılmamıştı bu konu yani Türkiye medyasında yine gündeme gelmemişti. Ufak bir çevirinin ardından bunu biz de servis ettik ve gerçekten burada çok önemli şeyler söylüyor. Ben bu linkleri ekleyeceğim. Linklerden bakabilirsiniz haberlere. Burada söylediği şey yani Taliban'ın ciddi bir halk desteği olduğu ve Taliban'ı yenmek istiyorsak burada IŞİD'in kullanılması gerektiğini söylüyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı. Gerçekten çok enteresan bir açıklamaydı. Bu da geçtiğimiz haftanın hatta son dönemin aslına bakarsanız en önemli gündem maddelerinden, en önemli konularından bir tanesiydi bence. Evet, başka diğer haberlere de bakayım. Sorular varsa onları da alabilirim. Evet, burada yine geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Kabe imamlarından bir tanesinin yönetim uygulamalarını eleştirdiği için 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kendisi zaten Salih El Talib 2018 yılında tutuklanmıştı bu konser olaylarında. Yani konser artık biliyorsunuz Muhammed Bin Selman'ın Suudi Arabistan'da veliaht prensi olmasıyla birlikte özellikle onun bir 2030 vizyonu var. Yani 2030'u doğru Suudi Arabistan'ı daha sözüm ona modern, daha seküler bir Suudi Arabistan'a daha sözüm ona seküler bir Suudi Arabistan'a çevirmeye çalışıyor. Ve bu bağlamda da kadın ve erkeklerin konsere karışık olarak girmesinin uygun olmadığını ifade etmişti bir şekilde Salih El Talib ve 2018 yılında tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Ve daha yeni cezası kesinleşti. Yani 10 yıl hapse mahkum edildi. Zaten 2018 yılından beri hapisteydi. Burada dikkat çekmek istediğim konu, yani şu dikkatinizi muhakkak çekiyordur. Mesela Afganistan'da veya herhangi bir Müslüman ülkede bir olay olduğu zaman Batı'nın güdümüne girmemiş Müslüman coğrafyalarda diyeyim veyahut da Batı'nın istemediği şeyler olan Müslüman coğrafyalarda diyeyim, o şekilde düzelteyim. Bir şey olduğunda mesela Suudi Arabistan'da bakıyorsunuz, bu eski bir Kabe imamına 10 yıl hapis cezası verilmiş ufak bir eleştirisinden dolayı. Bunu hiç Batı medyasında göremiyorsunuz. Ama mesela Afganistan'a baktığınızda Taliban'ın işte gösteri gerçekleştiren kadınlara silahla müdahale etmesi, yani silahla önlerini kesmesi falan, bunlar çok şey olabiliyor. Bir anda parlıyor işte Afgan kadınlar, şöyle işte özgürlüklerini arıyorlar falan. Peki bu Salih El Talib'in ki özgürlük değil miydi diye sorusu geliyor insanın. Yani ufak bir eleştiriden dolayı 10 yıl hapse mahkum edilmiş ve buna ses çıkartan kimse yok. Bu gerçekten çok dikkat çekici bir nokta ve içerisinde bulunduğumuz bu küresel sistemin de niteliğini özetler nitelikte aslına bakarsanız. Yani bu oldukça önemli bu kıyas bence. Yine Mogadishu yönetiminin lideri Hasan Şeyh Mahmud, biliyorsunuz Mogadishu Somali'de bir seçim oldu kısa bir süre önce. Yani aslına bakarsanız seçim demek de pek mümkün değil. Yani kendi içlerinde bir seçim yapıyorlar ve uzun süren bir sürecin ardından da, o detaylara girmeyeceğim, Hasan Şeyh Mahmud'un seçildiği ilan edildi. Burada da Hasan Şeyh Mahmud ve Mogadishu yönetimi zaten dediğim gibi başta Türkiye ve Katar olmak üzere, ama yine de Batı daha fazla destekliyor. Onun Batı'nın güdümünde ve diğer ülkelerin güdümünde olan bir yönetim Mogadishu yönetimi ve bir takım projeler ve planlar üretmeleri gerekiyor. Bunlardan sonuncusu da şu anda Eşşabab'a karşı topyekün savaş ilanı. Aslında bakılırsa topyekün bir savaş değil. Çünkü Eşşabab şu anda Mogadishu yönetiminden daha büyük bir alanı kontrol ediyor Somali'de. Burada savaş ilanı denilen şey Eşşabab'a karşı oluşturulan plan. Ya şu anda Hasan Şeyh Mahmud yönetiminin Şebab'a karşı, çünkü ülkedeki en büyük silahlı grup, en büyük yönetim devirmek isteyen grup Şebab olduğu için Şebab'a karşı bir plan hazırlamışlar ve bu planı muhtemelen işte Batılı ortaklarına sunup onlardan bununla ilgili ödenek almaya, işte fon almaya çalışacaklar, askeri eğitim almaya, silah, mühimmat vesaire almaya çalışacaklar ve bu tarz planları, yani yapmaları, planları planlamaları aslına bakılırsa bunun için büyük oranda. Yani çünkü Mogadishu'da Somali'de yani yıllardır devam eden bir savaş var. Uzun yıllardır bir savaş devam ediyor ve ülkede Batı'nın işgali devam ettiği sürece, tabii Batı burada doğrudan bir işgal içerisinde değil. Orada Afrika Birliği diye bir oluşum var. Bölge ülkelerinden kurulan birlikler Somali'ye müdahale etmiş durumda. Yani Mogadishu yönetimi dediğiniz yapı aslına bakılırsa böyle bir gecede dağılabilecek bir yapı. Ancak yani orada bir işgal de söz konusu, diğer ülkelerin askerlerinin olduğu bir işgal de söz konusu. O yüzden de Batı da tabii ki desteklediği için Hasan Şeyh Mahmud bu Eşşabab'a karşı planlarını açıkladılar. Bir topyekün savaş ilanındalar ama ben çok etkili bir şey olacağını zannetmiyorum aslına bakarsak. Yani ne kadar şey yapabilirler, yani ne kadar savaşabilirler Eşşabab'a karşı. Çünkü uzun yıllardır savaşıyorlar Eşşabab'a karşı ve şey yapabilmiş de değiller. Bir ilerleme sağlamış değiller. İlerleme değil, gerilemiş durumdalar aynı zamanda Şevab'ın karşısında. Yani Şevab gerçekten Doğu Afrika'da ki işte El-Kaide'nin Doğu Afrika kolu olarak gerçekten alıp yürümüş bir yapılanma diyebiliriz. Yani küçük bir devletçikler orada zaten batılı bazı haber kaynaklarını araştırırsanız onların kontrolündeki bölgeye girip Somali'de bir takım belgeseller, kısa filmler falan hazırlıyorlar. Çok enteresan şeyleri var. Yani vergi falan toplamaya başlamışlar artık. İşte plastik poşeti yasaklamışlar falan. En fazla dikkat çeken buydu yani. İşte çevre kirliliğine neden olduğu için vesaire. O yüzden yani Somali'de böyle gelişmeler oldu. Ortalama yüzde kaçını kontrol ediyor demiş birisi. Ortalama ya bir ortalama söylemek çok güç. Az önce haritayı açmıştım. Ben açıklama kısmına linki de bırakırım haritanın. Oradan bakabilirsin ama çok büyük bir kısmı kontrol ediyor. Özellikle güney olmak üzere. Ya yani sadece güneyine bakacak olursak mesela ülkenin güneyinin %50'sini neredeyse kontrol ediyor. O şekilde açıklayabilirim. Kuzeyde bir varlığı yok şu anda. Ciddi bir yani varlığı yok. Evet, bu arada Batı Afganistan nereden çıktı? Batı Afrika'da cihat yanlısı grupların etkinliğinden zaten uzun zamandır bahsediyoruz. Orada gittikçe işte Burkina Faso, Nijerya, Mali gibi ülkelerin yanında artık Benin, Togo ve Gana'nın da içerisinde olduğu bu ülkelerde de cihat yanlısı grupların saldırılar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Mesela bunlardan en fazla son günlerde öne çıkanı Togo'daki çatışmalardı. İşte Burkina, Togo sınırındaki, Togo'nun kuzey sınırlarındaki bölgelerde Togo güvenlik güçlerine ve oradaki hükümet destekli milislere karşı Burkina sınırlarından gerçekleştirilen saldırılar olduğu çok fazla gündeme gelmeye başladı. Yani zaten uzun birkaç yıl önceki bir yayında yine bahsetmiştik. Yani Batı Afrika artık küresel çatışmanın yeni durağı niteliğinde. O bu cihat yanlısı grupların oluşturduğu bir bölge burada var. Ve yine işte Togo ordusunun bir de orada sivilleri terörize eden bir takım eylemleri de oldu ve bunlar da oradaki çatışmayı etkileyen dinamikler arasında diyebiliriz. Hatta sonradan sivil katliamı gerçekleştirdiklerini kabul etti vesaire Togo güçleri. Sadece Togo da değil, mesela biraz daha fil dişi sahilinde mesela gerçekleştirilen saldırılar vardı. Bu saldırıların kimin gerçekleştirdiği sorusu tabii ortaya çıkıyor. Burada El-Kaide'nin Batı Afrika yapılanması, Nusret Al-İslam ve Müslümin Cemaati isimli grup burada öne çıkan saldırıyı gerçekleştirme ihtimali potansiyel olan gruplar arasında. Evet, burada İsrail-Türkiye normalleşmesine geldik. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta en fazla damgasını vuran iki olay vardı. Türkiye'nin normalleşmeleri, yani bunlardan bir tanesi Beşar Esed rejimiyle gündeme gelen normalleşme, bir diğeri de İsrail'le artık hayata geçen normalleşme. Yani artık İsrail'le tamamen resmen ve tüm şekillerde bir şey gerçekleşmiş durumda. Normalleşme gerçekleşmiş durumda. Ve burada çok enteresan bir şey oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı bir açıklamada gerek Hamas'ın gerekse Filistin yönetiminin Türkiye'nin İsrail'le normalleşmesine sıcak baktığını söyledi Çavuşoğlu. Ama Hamas bir yalanlama yayınladı Çavuşoğlu'na. Ya Çavuşoğlu'nu yalanladılar. İsrail ile normalleşmeyi her seviyede reddettiklerini ifade ettiler. Tabii bu haber bilmiyorum Türkiye medyasında gündeme geldi mi. Ama burada Türkiye'nin İsrail ile normalleşme sürecinde bir takım dikkat çekici açıklamaları oldu. Bence bu da onlardan bir tanesi. İşte bir tanesi de Kudüs kırmızı çizgimiz oluyor. Filistin'in haklarını savunmaya devam edeceğiz vesaire olaylarıydı. Halbuki İsrail ile zaten normalleşme başlı başına İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki meşruiyetini güçlendirecek bir İsrail'le normalleştiğiniz zaman siz aynı zamanda İsrail'in oradaki meşruiyetini de güçlendirmiş oluyorsunuz. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Hani bir yandan İsrail'in meşruiyetini güçlendirip diğer yandan da biz Filistinlilerin de hakkını savunacağız demek, yani bu pek gerçekçi görünmüyor. Yani yıllar içerisinde de baktığınız zaman yani Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin bozulmadan önce veya bozulduktan sonraki dönemde baktığınızda her zaman Filistin meselesine sahip çıkılacağı vesaire ifade ediliyordu. Ama bugün gelinen nokta ortada. Yani İsrail daha az önce de söylediğim gibi genişletmiş durumda yani işgalini Filistin topraklarında ve bu şekilde de devam ediyor olay. ABD Afgan sığınmacıları Birleşik Arap Emirlikleri'nde unuttu. Bu da geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberleri arasındaydı. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi devraldı 15 Ağustos 2021'de. Biliyorsunuz o da bayağı şeyler olmuştu, kaçanlar olmuştu Afganistan'dan falan. Bunlar çok değişik ülkelere Amerika Birleşik Devletleri buna tahliye etti. İşte bir kısmını o anda Birleşik Arap Emirlikleri'ne, bir kısmını Afrika ülkelerine bir kısmını çıkarttı. Ama bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne çıkartılanlar çok acayipti. Afrika ülkelerindekilerin belki de şu an ne olduğu belli değil onların da. Ama bu Birleşik Arap Emirlikleri'ndekiler çok ilginç. Çünkü burada unutulduklarını söylüyorlar. Yani baktığın zaman kendilerini geçici olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleştirdiğini, Amerika'nın sonradan Amerika'ya transfer olacaklarını ifade ediyorlardı ve onlara da o söylenmişti. Ama bugün aradan bir yıl geçti ve hala çok sayıda Afgan Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulan bu kamplarda, sığınmacı kamplarında hayatını devam ettirmeye çalışıyor ve şartların çok kötü olduğunu söylüyorlar orada. Hatta bu Afganlardan bir kısmı Afganistan'a geri dönmüşler. O da belirtiliyor yani kaynaklarca, resmi sayılabilecek kaynaklarca, güvenilir kaynaklarca. Düşünsenize Taliban yönetiminden kaçmışlardı Birleşik Arap Emirlikleri'ne, ancak oradaki şartlardan dolayı yeniden Afganistan'a geri dönmüşler. Yani bu da çok büyük bir çelişki aslına bakılırsa. Evet, bu da yakın zamanın birkaç gün önce Suriye'de ABD ile İran arasında çatışmalar patlak verdi. Aslına bakarsanız İran tarafı ilk olarak benim hatırladığım kadarıyla Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor bölgesinde ABD güçlerinde konuştu bulunduğu birkaç noktaya füze saldırısı, İran için savaşan milisler füze saldırısı gerçekleştirdi. Ardından da Amerika Birleşik Devletleri Biden'ın emriyle, Başkan Biden'ın emriyle olduğu ifade ediliyor bunların. İran güçlerine, Deir ez-Zor'daki, Suriye doğusundaki İran için savaşan milislerin merkezlerine çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı hatta bir tane de değil, birkaç saldırı oldu. Saldırılarda işte Apache helikopterler, farklı şeyler, savaş uçakları da kullanıldı bu saldırıda. Yani bu aslına bakarsanız çok tabii olaylar büyümedi. Çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bir aslına bakarsanız anlaşmazlık diyebiliriz. Yani çünkü aralarında görünmez bir şey var zaten. Bir anlaşma var zaten Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında. Yani burada her ne kadar kamuoyuna baktığınızda, haberlere, onların haber kaynaklarına falan baktığınızda ikisi de Amerika Birleşik Devletleri ve İran çok büyük iki düşman olarak lanse ediliyor olsa da, mesela bunun en yakın örneğini biz Musul operasyonunda görmüştük. 2016-2017 sürecinde Amerika Birleşik Devletleri havadan Musul'u bombalarken İran ve İran'ın güdümündeki İran için savaşan Şii milisler de karadan ilerliyorlardı. Yani çok net bir şekilde orada ortaya çıkmıştı İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'yle bu görünmez ittifakı. Ve bir de baktığınızda zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalini biraz kurcaladığınızda, biraz incelediğinizde burada İran ile olan ilişki boyutu da biraz ortaya çıkıyor. Ya şimdi eminim ki bu söylediğime şeyler kızacaklardır. Yani İran taraftarlar, İran'ı destekleyenler, ki onlar ben biliyorum ölümüne İran'ı destekliyorlar. İran'a hiç toz kondurmuyorlar. Ama durum pek göründüğü gibi değil, onu söylemek lazım. Yine Hindistan'da biliyorsunuz uzun zamandır Müslümanlara yönelik bir baskı var. Burada da İktidar Partisi'nin üyesi, kendisi eski bir vekil aynı zamanda, bir videoda konuşuyor. Konuştuğu videoda kameralar karşısında konuşuyor ve Müslümanların öldürülmesinden övgüyle bahsediyor. İşte şuraya gittik diyor, iki tane orada öldürdük, burada bunu yaptık, şurada şunu yaptık. Bundan övgüyle bahsediyor ve öldürmeye devam edeceklerini de ifade ve ima ediyor burada. Ya bu oldukça enteresan. Bunu kameralar karşısında yapıyor. Mesela Müslümanların ciddi hak ihlalleri var Hindistan'da. Ama dediğim gibi az önce de Hani Suudi Arabistan'daki hak ihlallerinden bahsettik. Suudi Arabistan ve Hindistan'da olan bu tarz şeyler Müslümanların aleyhine olduğu için hiçbir şekilde dünya kamuoyunun dikkatini çekmiyor. Ama mesela Afganistan'da en ufak bir şey olsun, yani çok anlaşılması açısından bir misal vereyim. Yani başkent Kabil'de bir kadının ayağı taşa takılıp düştüğü zaman dahi Batı basını bunu haberleştirebiliyor. Ama burada mesela Hindistan'da, Suudi Arabistan'da ve diğer birçok ülkelerde, yani kukla yönetimlerin olduğu ülkelerde Müslümanlara yönelik hak ihlalleri hiçbir şekilde dile getirilmiyor. Dile getirilmeyi bırakın, üzeri örtülüyor. Yandan da bakıyorum, 29 dakika olmuş. Bu da bir diğer haber. Suriye'de ABD-İran gerilimi büyüyor diye. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ilk saldırıdan sonra bir saldırı daha gerçekleştirdi. Deir ez-Zor'daki İran destekli milislere. Ondan sonra saldırıyla ilgili gerçekleştirdikleri saldırının görüntülerini de yayınladılar. Saldırıda farklı tipte savaş uçakları kullanmışlardı. İşte AC-130'lar savaş uçakları, büyük silahlandırılmış savaş uçakları, işte obüs topları kullanılmış. Daha önce helikopterler falan da kullanılmıştı. Burada da saldırıyla ilgili, hedef alan noktalarla ilgili görüntüler servis edilmişti. Ama dediğim gibi bunlar bir ölçü değil. Yani İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında çatışmalar devam edecek vesaire. Bu şekilde çatışmalar daha da gerilecek. Yani ikisi de bir şekilde masaya oturup şey yapabilirler. Yani anlaşmazlıklarını giderebilecek, şu an en azından mevcut konjonktürde anlaşmazlıklarını giderebilecek iki ülke diyebiliriz. Tabii ki ikisi de aslında birbirinden rahatsız ama ortak bir noktada buluşabiliyorlar yani. Bu arada yine kısa bir süre önce zaten bu bugünün haberi, dün haber ortaya çıkmıştı. Neydi bu? El-Kaide'nin bir beyan, açıklama yayınlayacağı gündeme düşmüştü. Herkes bu açıklamayı şey olarak bekliyordu. İşte El-Kaide lideri Ayman Zawahiri'ye yönelik, biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri Kabil'de bir hava operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı. Ve Ayman Zawahiri'nin öldürüldüğünü açıkladılar ve bundan %100 eminler, o şekilde açıkladı kendileri. %99 bile demiyorlar. İşte herkes El-Kaide'nin yayınlayacağı açıklamayı bir tür şey olarak bekledi. Doğrulama, işte Zawahiri'nin ölümünü doğrulayacaklar gibi bir açıklama beklerken veyahut da yalanlayacaklar gibi bir açıklama beklerken El-Kaide daha önceden muhtemelen hazırlanmış Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan normalleşmesini daha çok üzerinde duran 3 sayfalık bir beyan yayınladı. Burada da haberin başlığı da ABD Orta Doğu'da İsrail öncülüğünde yeni bir savunma mekanizması kurduğunu ifade ediyor El-Kaide'nin. Bunlar dediğim gibi linklere ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz bu linklere deyip detaylı okuma yapabilirsiniz deyip şöyle diğer habere geçeyim. Bu da aslında oldukça önemli bir şeydi. Değişik bir gelişme aslında bakarsanız. Bir yılı geride bıraktı Afganistan'daki Taliban yönetimi ve artık verileri yayınlamaya başladılar. İşte bir yıl içerisinde şunları yaptık. Her bakanlık kendisine göre bazı veriler yayınlıyor. Burada da Enformasyon Bakanlığı en son yayınladığı verilere göre bir yılda Afganistan'da 23,4 milyon gayri ahlaki olarak nitelendirdikleri internet sitesini kapatmışlar. Bu gerçekten oldukça büyük bir rakam. Rakamın da bu denli büyük olmasının nedeni kapatılan web sitelerinin başka isimlerle yeniden açılması, sonra yeniden kapatılması. Büyük bir kısmı kalabalık bu yüzden oluşmuş durumda. Ama 23 milyon gayri ahlaki olarak isimlendirilen internet sitesinin kapatılması gerçekten yani büyük bir olay bence. Ve işte bu Taliban yönetime geldikten sonra kayıtsız sim kartlarını, yani kimlik üzere kaydettirilmemiş sim kartlarını, biliyorsunuz, kullanımın yasak olduğunu ilan etti. Ve yanlış hatırlamıyorsam eski yönetim zamanında da yasal değildi. Ama orada pek şey yoktu. Yani kontrol edilmiyordu. Burada bu kayıtsız sim kartlarının %85'in iletişime kapatıldığını açıklamış Afganistan'daki İslam Emirliği'nin yönetimi İletişim ve Enformasyon Bakanı Necibullah Hakkani. Haberin detayları yine burada mevcut. Yine Putin, Rusya-Ukrayna gelişmesi de tabii ki gündemde. Buna da en son geldim. Bu da çünkü en güncel meselelerden bir tanesi. Biliyorsunuz Rusya'nın işgalinin üzerinden, Ukrayna işgalinin üzerinden uzun zaman geçti. Rusya ilk işgale başladığında Mart ayında kuzeyden, Kiev'in kuzeyinden girdi, işte güneyden, Ukrayna'nın güneyinden girdiler. Bir anda herkes Rusya'nın Kiev'deki yönetimi devirip ülkeyi işgal edeceği havasına, tamamen işgal edeceği havasına kapılmıştı. Biz de açıkçası o şeydeydik yani. Çünkü Rusya'nın askeri gücüne baktığınızda Ukrayna karşısında duramaz diye düşünüyordu herkes. Ama öyle olmadı yani. Rusya gerçekten ilk başta Ukrayna'da çakıldı. Ardından da Şubat ayında, evet Şubat yanlış mı dedim ben bilmiyorum. Ardından da Rusya bir strateji değişikliğine giderek Ukrayna'nın doğusunda şey yapmaya başladılar. Ukrayna doğusunda Donbas bölgesine, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki operasyonları yoğunlaştırmaya başladılar. Hatta sonradan bugünlerde biraz daha hafifleştirdiler, yoğunluğunu düşürdüler ve bunu da işte kendi açıklamalarından güya sivil hassasiyetinden dolayı yaptıklarını ifade ediyorlar. Ama durum pek Rusya açısından böyle değil. Yani bu tabii farklı bir tartışma konusu. Yani Rusya'nın ne kadar asker kaybettiği, askeri olarak gücünün ne kadarını Ukrayna'da kullandığı, neden bu işgali daha hızlı bir şekilde yürütemedi falan, bunlar çok ayrı konular. Ama bugün baktığınızda Rusya gerçekten yapmadı, yani Ukrayna'da yapamadı istediği bazı şeyler, en azından şu an için. Ama doğuda şu anda ilk başta bir başarısızlık söz konusu olsa da, ciddi bir kayıp vermiş olsa da, gerek askeri gerek donanımsal açıdan, yani askeri araçlar açısından falan, Rusya bugün Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerde ciddi ilerleme sağlıyor aslına bakarsanız. Ve Donetsk ve Luhansk bölgelerinden bahsediyorum. Oraların kontrol altına alınmasından sonra da, tamamen kontrol altına alınmasından sonra, ele geçirilmesinden sonra farklı bir takım hamleler beklenebilir Rusya'dan. Ama bunun için daha gücünü ilk saldırıya göre en azından da biraz daha konsolide etmesi gerekiyor. Buradaki haber de Putin'in Rus ordusundaki asker sayısını arttırma emriydi. Yani burada ufak da olsa ufak götürüşlerle askeri personel sayısını, yani savaşan askeri personel sayısını artışa gidileceği ifade ediyor. Putin'in bu yönde bir karar imzaladığı, hatta Rus kanallarında imzaladığı kararın metni de dolaşıyordu Rus Telegram kanallarında. Ve bu da aslına bakılırsa Rus ordusunun kayıplarını belki de doğrular nitelikte diyebiliriz bu haberle ilgili olarak. Şöyle ufak bir sorulara bakayım. Türkiye'nin dış politikadaki U dönüşünü neye bağlıyorsunuz? Ya ben iç politikaya bağlıyorum. Yani iç politikaya. Türkiye'de zaten ya çoğunu iç politikaya bağlıyorum. Ya Türkiye'de dış politika denilen şey zaten iç politika için yapılıyor. Tamamen neredeyse. Çünkü yani iç politikada, içeride yani mevcut siyasal iktidar zora düşmüş durumda artık ve geçen yayında da bundan bahsettim. Bu şey olayından, ekonomik kriz ve bu normalleşmelerin, ekonomik krizin normalleşmeleri doğurduğundan vesaire bahsettim. Mesela Beşar Esed rejimiyle neden yani 2011'den bu yana beklendi? Ya mesela diğer ülkelerle normalleşmesini anlayabiliyorum. Mısır'la, işte Birleşik Arap Emirlikleri falan, ama yani Suriye ile onu da anlarım. Yani tamam, devletler arasında şey yoktur, hani mantık, duygusallık aramıyorum, tamam karşılıklı çıkarlar var sadece, ama ya Suriye konusunda çok sert söylemleri vardı yani bu iktidarın. Ve bu kadar kayıp, bu kadar destek, bu kadar silah, bu kadar şey, yani bunun faturası ne olacak? Hani biraz da bunu şey yapıyorum yani, o yüzden Suriye ile normalleşme, yani Beşar Esed rejimiyle normalleşme başlı başına ayrı bir olay. Yani eğer bu gerçekleşirse, bilmiyorum ki, büyük oranda gerçekleşecek gibi görünüyor. Bunun da temelinde aslında yatan sebep işte bu Suriyeli sığınmacılar. Yani Türkiye'deki, düşünebiliyor musunuz, artık Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi siyasal partilerin seçim vaadi haline gelmiş durumda. Herkes bizi göndereceğiz, bizi göndereceğiz diyor. Yani demek ki buradan anlaşılan şey, artık Suriyeli sığınmacıların halk üzerine ciddi bir yük olarak göründüğü anlaşılıyor. Çünkü bu siyasal partiler söylemlerini Google araştırması yaparak değil de sahada araştırma yapan araştırma şirketlerine aldıkları veriler doğrultusunda hazırlıyorlar. Bu anlaşılabiliyor en azından. Yani dış politikadaki bu Türkiye'nin gerçekten çok ciddi geri dönüşü bu şekilde anlaşılabilir diyeyim. Evet, bunu da yani İran'la ilgili kısımda herhalde buydu. Bunu kaçırmışım. Yani İran'ın gerçekten Afganistan işgalinde de Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi işbirliği var ve şeyde de Irak'ta da yani Irak mesela baktığınızda Irak işgali, 2003'teki Irak işgali herhalde İran altın tepside İran'ın sunulması gibi bir şeydi. Ya bu IŞİD yanları tarafından Doktor Emre Zevahiri'nin operasyonu ABD'ye Taliban'ın özellikle Molla Birader tarafından satıldı. Ya bu ya bilmiyorum şimdi ben bu böyledir veya değildir demiyorum. Bu iddiayı da ilk defa duydum ama yani burada IŞİD yanlıları kim? Hani bunu da şey yapmak lazım. Şimdi çünkü bu Afganistan'daki bu seküler kesim özellikle Afganistan muhalefeti, Taliban karşısındaki silahlı muhalefet, Ahmet Mesut ve onun yanındakiler IŞİD'le gerçekten çok iç içe girmiş durumdalar. Yani IŞİD'in saldırılarına onlar da seviniyor. Onlar da bazen IŞİD adına açıklamalar yapıyorlar filan. Ama bu IŞİD tarafından dile getirilen en azından IŞİD yanları olduğu söylenen bu ifadelerin ben pek ciddiye alınacak ifade olduğunu düşünmüyorum. Yani çok çok fazla çarpıtma var. IŞİD'in sosyal medyada halen daha çok fazla IŞİD propagandası yapan hesap var. Bunlar üzerinden muhtemelen bu tarz haberler yayınlanıyor. Ama ben bilmiyorum yani böyledir diyemem yani. Rica ederim. Birisi Suriye sığınmacıyla alakası yok demiş. Asıl mesela ekonomik Putin Erdoğan'a kredi açtı. Tabii bak bu Suriye sığınmacılarla ilgisi yok. Tamamen ilgisi yok diyemeyiz bence. Suriye sığınmacılarla ilgisi var. Zaten Suriyeli sığınmacılarla ilgisinin olması ekonomik. Yani bu kadar büyük bir ekonomik krizdeyken halk şunu düşünüyor. Yani en ufak bir şey olsa artık Suriyeli sığınmacılara patlıyorlar. Yani biz böyle bir krizdeyiz. Bunlar niye burada yaşıyorlar? Mesela bu söylemi geliştirmeye başladı artık halk. Ve bir diğer mesele de bu yorumla hatırlatma amaçlı olmuş gerçekten. Teşekkürler. Putin'in daha doğrusu Erdoğan'ın doğuyla olan işbirliği. Yani Putin'in yanına biraz daha yaklaşmış olması. Bundan geçen yayında da bahsettik. Bu biliyorsunuz Soçi'de Kadirovlar, Ramazan Kadirov'la Erdoğan aynı karedeydi. Hatta bir sonraki karede acaba Esed'de olacak mı? Bu Soçi olmaz, başka bir yer olur mesela. Çünkü orada Putin de vardı, Kadirov da vardı, Erdoğan da vardı. Hani baktığınızda Erdoğan gerçekten Rusya ile geliştirdiği bazı bir takım ekonomik anlaşmalar nedeniyle yine bu Türkiye'deki ekonomik kriz tabii ki bunun başlıca sebebi kendisini biraz daha Putin tarafına atmış gibi görünüyor ve baktığınızda zaten uzun yıllardır şey var Putin'in Erdoğan'a Esed'le görüşmesi yönünde baskı uyguladığı biliniyor zaten. Artık bunu da Türkiye diyordu Erdoğan artık şey diyordu bir zamanlar istihbari düzeyde görüşme gerçekleştiriyoruz diyordu. Artık bunun istihbari düzeyde yetmediğini bence Putin söylüyor. Yani bunu artık siyasi boyuta taşımak lazım diyor herhalde ve o şekilde artık Esed'le bir şekilde normalleşilecek herhalde. Ya tek sebep sığınmacılar demiyorum ben ya ben de. Ahmet Şah Mesut değil, Ahmet Mesut. Şah Mesut'un oğlu. IŞİD'de beraber hareket ettiği noktalar var. Özellikle propaganda, medya alanında çok ortak noktalar, çok örtüşen şeyler var, yanları var. Ama ideolojik anlamda beraber hareket ediyorlar diyemeyiz. Ama kendi aralarında konuşmalarda sürekli görüyoruz yani bu IŞİD'in saldırılarına mesela seviniyorlar Taliban'a yönelik. Son bir konu daha var. Başka soru yoksa. Şimdi o soruya da gelirim. Şu Etiyopya konusundan da biraz bahsetmek gerekiyor. Etiyopya'da biliyorsunuz kuzeydeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile merkezi yönetim arasında geçtiğimiz yıl ciddi bir çatışma ortamı vardı. Çatışmalar yaşanmıştı. Hatta Addis Ababa'ya ilerliyordu Tigray güçleri vesaire. Ardından bir ateşkes oldu. Tigray güçleri geri çekildi kuzeye doğru. Ve bugünlerde yeniden ateşkesin sona ermesi gündemde. Etiyopya merkezi yönetimi Tigray güçlerinin askeri mevzilere yönelik saldırılar başlattı. Burada önemli bir nokta var. Ondan sadece bahsedeceğim bu konuyla ilgili. Biliyorsunuz Türkiye Etiyopya'ya Bayraktar TB2 sattı. Ve burada artık Bayraktar TB2'ler de Etiyopya özellikle Tigray güçlerine karşı kullanılmıştı geçtiğimiz dönemde. Ve bu dönemde daha etkin bir şekilde de kullanılabilir. Yani Etiyopya merkezi yönetimi aslında bakılırsa Bayraktarlardan da ciddi cesaret almış durumda. Yoksa her şekilde Tigray güçleriyle masaya oturmaya çalışıyorlardı. Masaya oturup anlaşma yapmaya çalışıyorlardı. Halen daha saldırı gerçekleştirdikleri halde bir yandan da masayı devirmiş de değiller aslında bakılırsa Etiyopya merkezi yönetimi, Addis Ababa yönetimi. Ama yani Tigray güçleriyle bir çatışma yakın süreçte yaşanacak gibi görünüyor. Şu sorudan başlayayım. PKK'ya cephe alabileceğini düşünüyor musunuz? Yani olabilir. Yani o şeyler, o topraklar baktığınız zaman şeyin asıl diyeyim orada kendilerini Amerikan desteğiyle özerk bir bölge özerk bir yönetim kurmuş durumda YPG Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi desteğiyle ve oralar normalde onlar yani nasıl diyeyim Suriye'nin toprakları hani bunu demeye çalışıyorum ve cephe alabilir bence bu ihtimal var her zaman var yani hatta o Twitter'da da yazmıştım bir artık Türkiye herhalde son noktayı Suriye dış politikası, Suriye politikasına şeyle koyabilir noktayı. Yani Esed rejimi Rusya, Türkiye birlikte PKK'ya karşı bir operasyon yapabilirler. Bunu dememin nedeni de Türkiye'nin kendisine yönelik en büyük tehdidi PKK'dan görüyor olması sınırlarda. Yani sınırlar Esed rejimi kontrolüne geçmesi, tamamen geçmesi ama şu anki o mevcut karışık düzenden bahsetmiyorum. Tamamen Esed rejimi kontrolüne geçmesi yani Türkiye'yi en azından nasıl diyeyim teorik anlamda rahatlatabilir. Tabii pratikte ne olur bunu bilemeyiz. Yani bir kere savaşın başladığı bu coğrafyada Suriye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını görmek lazım. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Tüm sınır Esed rejiminin kontrolüne geçse dahi PKK oradan tamamen temizlenmiş olsa dahi hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır muhtemelen Suriye'de artık. Ve bu dolayısıyla Türkiye'yi de etkileyecek. Şebab'ın Kenya, Etiyopya, Mogadişu'ya karşı buralarda zaten Kenya, Etiyopya ve Mogadişu'ya zaten savaşıyor Mogadişu yönetimiyle. Kenya ve Etiyopya'da bölge ülkelerinde şeyleri var. Nasıl diyeyim? Savaş, çatışmalar var yani. Saldırılar gerçekleştiriyor o ülkelerini. Kenya'da özellikle yani Kenya'nın içlerinde varlık gösteriyor Şebab. Bu biliniyor. Kenya'da bundan çok rahatsız. Etiyopya'da keza geçtiğimiz dönem bu Ogadin bölgesinde saldırılar olmuştu. Şebab'ın saldırıları. O yüzden Etiyopya'da bayağı rahatsız. Hatta bölgeye yeni milis güçler sevk etmişti. Şebab'ın şeyinden dolayı. Saldırılarından dolayı. Türkiye ile bir de böyle anlaşılıyor. Yani bir ortak operasyon gerçekleştirmek demek şey demek değil ki aynı cephe hattında savaşacaklar, aynı operasyon merkezini kullanacaklar, aynı operasyon odasında olacaklar. Bu demek değil. Yani mesela şöyle ifade edeyim. Türkiye'nin şu ana kadar YPG'ye karşı gerçekleştirdiği operasyonlara ben size desem ki Amerika Birleşik Devletleri Rusya'da yani ortaklaşa gerçekleştir desem bundan tabii şu anlaşılıyor direkt olarak. Onlar da operasyona katıldı YPG'ye karşı. Aslında böyle değil. Sadece sahada ki koordinasyon vardı. Yani mesela Türkiye'nin YPG operasyon gerçekleştireceği Rusya'ya da haber verilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Çünkü sahada da onların askerleri var. Dolayısıyla bir koordinasyon var. Bu olmak zorundaydı. Yani karşı operasyon denildiğinde burada yalnızca şey aklınıza gelmesin yani. Türkiye ile Esed rejimi güçleri aynı hendekte, aynı cephe hattında, aynı temas hattında PKK'ya karşı savaşacak. Bu gelmesin. Yani ne olur? Esed rejimi bir şekilde çıkarına göre artık o zamanki, o dönemki konjonktür neyi gerektirirse bilmiyorum şu anda. Çıkarına göre tavır alabilir. Gardını ona göre alabilir. Hatırlıyorsanız bir ara şey Suriye'nin Humus çöllerini yanlış hatırlamıyorsam Karyatem bölgesindeydi. Oradaki kuşatma altına alınan IŞİD'liler rejimin ön açmasıyla şey bölge muhaliflerin kontrolündeki bölgelere giriş yapmışlardı. Yani burada rejim onlara ön açmıştı, saldırmamıştı. Yani bir çıkar dengesi oluşturmak açısından bahsediyorum ben, ortak operasyon gerçekleştirebilir. Ama şöyle de olsa, yani Türkiye Esed rejimiyle normalleşip gerçekten bir ortak operasyon gerçekleştirseler, ben bu saatten sonra buna da pek şaşırmam. Yani bu da olabilir. Yani bu da, ama böyle şu an yakın bir ihtimal olarak görmüyorum bunu. Yani ya o kadar sert söylemler vardı ki şu anda şeye geldik artık. Yani normalleşmeye geldik. Buraya kadar gelmişken, bunlar yaşanırken neden ortak operasyon gerçekleştirilmesi hayal olsun ki? Ya bir de işin ucunda iktidar var. Onu da göz önüne almak lazım. Yani Türkiye'nin Suriye politikasını çok deli gibi savunanlar, delicesine savunanlar acaba şu anda ne yapıyor? Yani Beşar Esed'i yerden yere vuranlar, gömenler. Yani şu anda baktığınızda bir normalleşmenin hemen eşiğine gelinmiş durumda. Bütün siyasiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil, bir normalleşmeden bahsediyorlar artık Esed rejimiyle. Ya bu Emevi Camii olayı vardı, Halep vardı. Mesela baktığınız zaman Halep'in geri alınmasından falan bahsediyorlardı. Hani bunu geçtim, sadece bu da değil, yani herkese normalleşiyorlar. Yani sadece hani bunu bir geri vites olarak sadece bu anlaşılmamalı. Ya Mısır için neler söylendi? Mısır var, Birleşik Arap Emirlikleri, yani da 15 Temmuz'un arkasında olduğu ifade edilmişti mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin. İsrail'le normalleşmeler, yani biraz daha konuları Arap basından takip edince onlar sürekli olarak geçmişe vurgu yapıyorlar. Böyle işte Erdoğan şurada şunu söylemişti, burada şimdi İsrail'le normalleşti falan gibi. Oradan böyle daha çok şey hatırda kalıyor. Yani çok değişik gelişmelere de şahit olabiliriz önümüzdeki dönemlerde. Yani gün gelecek kim şey yapabilirdi ki, hayal edebilirdi ki Beşar Esed rejimiyle Türkiye normalleşmenin eşiğine gelecek. Yani bu olduysa, yani ki ben buna şaşırmıyorum olmasına. Hani hep bu bir ihtimal dahilindeydi zaten. Yani şey olabilir, kısa süre içerisinde de olabilir her şey. Başka soru yoksa yayını yavaş yavaş bitirelim. Arkadaşlar beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız güzel olur yani. Ya. Bu daha geniş bir kitleye ulaşmak için oldukça gerekli algoritma açısından diyeyim ve yayını sonlandırayım ben burada, başka bir soru yoksa. 50 dakikayı, 51 dakikayı geride bırakmışız an itibariyle. Oldu o zaman, bu haftalık da bu kadar diyeyim. Herkese iyi akşamlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.